Ayrım 8. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 81. 7 kişilik tutuk evi. Lahey dışlarında yüksek güvenlikli bir tutuk evi. Sıradan değil, çok özel bir yer. Çünkü Kasım 2011 itibariyle buradakilerin sayısı sadece 7. Savaş suçluları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları yüzünden yargılanmaktalar. Scheveningen'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, USM, ait tutuk evinin ilk konu Thomas Lubanga Dilo'ydu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin isyancı lideri bu adam, Kongolu Vatanseverler Birliği'nin kurucusuydu. Ituri çalışması diye bilinen Lendu ve Hema etnik grupları arasındaki gerilimi ve buna bağlı olarak çıkan iki iç savaşın sorumlusu olmak, ayrıca sayısız katliam, cinayet, ırza geçme, işkencenin yanı sıra 15 yaşından küçükleri zorla silahlandırmayla suçlanıyor, yargılanması sürmekte. Liberya'nın 6 yıl görevde kalan 22. Cumhurbaşkanı Charles MacArthur Gankay Taylor da burada. Bay Taylor Amerika'da okumuş, Libya'da gerilla eğitimi almış eski devlet memuru, Libya destekli Liberya Ulusal Vatansever Cephesi'nin başına geçip Samuel Doe hükümetini devirmek, on binlerce kişinin öldüğü iç savaşı başlatmak, ayrıca Sierra Leone iç savaşında katliamlar, tecavüz ve yağmalamalardan sorumlu tutulan isyancı, devrimci Birleşik Cephe'yi elmas karşılığı silah satarak desteklemekle suçlandı. Taylor'ın USM'deki yargılanması tamamlandı. Şimdi kararı bekliyor. Yakın bir gelecekte başka bir mahkemede Sierra Leone Özel Mahkemesi'nde yargılanacak. Ünlü mankenin kanlı elması. USM'de Bay Taylor aleyhine tanıklık edenlerden biri Jamaika asıllı ünlü İngiliz manken Naomi Campbell'dı. Davanın savcıları Taylor iddianamesinin bir yerinde mankene hediye edilen kesilmemiş bir elmastan söz etmiş ve bunun Charles Taylor'ın silah karşılığında isyancılardan aldığı elmaslardan biri olduğunu iddia etmişti. Genç kadının 1997'de Güney Afrika'da Charles Taylor'ın da bulunduğu bir davete katıldım. Gece odamda uyurken içeri giren iki adam bana bir kese verdi. Hayranlarımdan sık sık hediye aldığım için pek ilgilenmedim. Sabah kesenin içinde küçük ve kirli görünen taşlar vardı demesi bu iddiayı kanıtlamaya elbette yetmedi. Ama Sierra Leone'nin zengin elmas rezervlerinden kaynaklanan iç savaşa dikkat çekmeye yetti. Ayrıca ünlü yönetmen Edward Switch'in 2006'da başrollerde Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly ve Damon Hansen'ın yer aldığı Kanlı Elmas filmini çekmesine de yol açtı. Filmin ana konusu ve adının kaynağı Afrika'daki savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmaslardır. Bira Aslan ve İsyancı. Avrupalılar 19. yüzyılın ortalarına kadar bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti adıyla bildiğimiz Orta Afrika'nın en büyük ülkesiyle ilgilenmediler. Yağmur ormanları, bataklıklar, sıtma, uyku hastalığı gözlerini korkutmuştu. Belçika Kralı 2. Leopold, 1876'daki taç giyme töreninin hemen ardından gözünü bu ülkeye dikti. Yeni kurulmuş fakir Belçika'yı, Kongo'nun olağanüstü zengin yeraltı madenleri ve kauçuğu sayesinde ayakta tutabileceğinin farkındaydı. 1884'teki Berlin Konferansı'nın ardından geliri tamamen kralın şahsına ait olacak şekilde Belçika Kongosu kuruldu ve Kongo özgürlüğüne kavuştuğu 1960 baharına dek sömürge olarak kaldı. Belçikalıların kraliçeleri Bavyeralı Elizabeth'in adını verdikleri Elizabeth Weil, özgürlükle birlikte Lumumbashi oldu. Değişmeyen en önemli şey bira fabrikalarıydı. Biralarıyla ünlü Belçikalıların 100 yıl önce burada ürettiği biralar, hala Afrika'nın en ünlüleri arasında. Esmer olanı Tembo, 60 milyon Afrikalının konuştuğu Swahili dilinde anlamı fil, sarı olanı Simba yani aslan. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılananlardan söz ederken Simba da nereden çıktı diye sordunuz sanırım. Simba 1978 doğumlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı bir diğer tutuklu, Jermaine Katanga'nın lakabı. 6 kez savaş suçu, 3 kez insanlığa karşı suç, cinayet, cinsel tutsaklık ve 15 yaşından küçükleri silahlandırarak aktif biçimde çatışmalarda kullanmakla suçlanıyor. Mobutu Sese Seko Nkutu'nun akrabası olmak yetmez. Durun bakalım, tutuk evinde gün sayan Kongolular henüz bitmedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin en zengini, taşınabilir radyo, hava taşımacılığı ve özel televizyon istasyonları işlerinden kazandığı yüz milyonlarca dolarlık servetin sahibi, politikacı ve başkan yardımcısı Jean-Pierre Bemba Gombo da Brüksel yakınlarında tutuklandığı 2008 Mayıs'ından bu yana hücrede. Nedeni iki kez insanlığa karşı ve üç kez savaş suçu işlemiş olmak. Bemba'nın parasının kaynağı sadece kendi ticari faaliyetleri değil. Bir iş adamı olan babası diktatör Mobutu Sese Seko'nun çok yakınıydı. Kız kardeşlerinden biri de Mobutu'nun oğlu Nzanga ile evli. Mobutu deyince biraz da ondan söz etmeli. 1960 baharında Belçika Kongosu, Patrick Lumumba liderliğindeki milliyetçi hareketle ayaktaydı. Başkanı olduğu Ulusal Kongolular Hareketi Partisi, parlamento seçimlerini kazandı. Lumumba başbakan olarak atandı. 30 Haziran 1960'da Belçika Kongosu bağımsızlığına kavuştu ve adı Kongo Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Fransız sömürgesi Orta Kongo'da bağımsızlığının ardından Kongo Cumhuriyeti adını seçince iki ülkeyi birbirinden ayırmak üzere başkentlerin adlarını peşine ekleyerek anılır oldular. Kongo Brazzaville ve Kongo Leopoldville şeklinde. Bağımsızlığın hemen ardından ülkenin kimi bölgelerinde ayaklanmalar oldu. Hala ülkede bulunan 100 bin kadar Avrupalı Kongo'yu terk etti. Böylece ordu ve üst düzey bürokrasi Kongoluların eline geçti. Eylül 1960'ta Cumhurbaşkanı Kasavubu Lumumba'yı başbakanlıktan azletti. Yeni Kongo ordusunun başkomutanı Joseph Mobutu, Cumhurbaşkanı ile eski başbakan arasındaki gerilimden yararlandı, ordu yönetime el koydu. ABD ve Belçika'nın mali desteğiyle askerin parasını ödedi. Yine onların desteğiyle Patrick Lumumba'yı kaçırtıp öldürttü. Mobutu, Batı'nın gözbebeğiydi. Çünkü komünizme karşıydı ve Batı, komünizmden korkmaktaydı. Mobutu, yabancı dildeki kent adlarını millileştirdi. Leopoldville, Kinshasa, Stanleyville, Kisangani, Elizabethville, Lumumbashi ve Kogilhatville, Mbandaka'ya dönüştü. 1965'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını alan ülke, 1971'de yeniden ad değiştirdi. Bu kez Zaire Cumhuriyeti oldu. Böylece 11 yılda 4 kez, toplamda 6 kez ad değiştiren ülke olarak tarihe geçti. Kongo Nehri'nin adı artık Zaire Nehri'ydi. Her adı değiştiren Mobutu, kendine kayıtsız kalamazdı elbette. Direnci ve kazanma azmi sayesinde ateşi uyandıran, zaferden zafere koşan güçlü savaşçı anlamına gelen Mobutu Sese Seko Nkuku Ngabendu Wa Zagabanga adını aldı. Mobutu 20 yıl boyunca defalarca ABD'ye davet edildi. Başkan Richard Nixon, Ronald Reagan ve George W. Bush ile buluştu. Sovyetler Birliği dağılınca kimsenin ona ihtiyacı kalmadı. Çünkü artık kimse komünizmden korkmuyordu. Zaire'de reform isteyen muhaliflerin sesi yükselmeye başladı. Yurt dışı desteğinden yoksun kalan Mobutu, komşu Ruanda'daki iç savaş, soykırım, Ruanda ve Uganda ordularının Zaire'yi işgali gibi sorunlarla başa çıkamadı, devrildi. 1997'de ülkeden kaçtı. Zaire adı onu hatırlattığından hemen değiştirildi. Ülke yeniden Kongo Demokratik Cumhuriyeti oldu. 2000'lerin ilk yıllarına gelindiğinde, geride milyonlarca ölü ve tecavüze uğramış en az 200 bin kadın kaldı. Tarihçi, kimyacı, fizikçi ve savaş suçlusu. Bay Gbagbo 7 gün ev hapsinde tutulduktan sonra 2011 Aralık sonlarında uçakla Lahey'e getirildi. Buraya gelen ilk kişi değil ama tutuklu devlet başkanları arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkacakların ilki. 1945 doğumlu Bay Loren Kudu Gbagbo, Batı Afrika'daki 20 milyonluk Côte d'Ivoire Türkçesi fil dişi sahilinin 4. Cumhurbaşkanı. Daha doğrusu Nisan ayında tutuklanıncaya dek öyleydi. Son seçimlerdeki mağlubiyeti kabul etmeyip koltuğunu şiddetle korumaya çalışan ve ancak silah gücüyle devredilen Gbagbo bir tarihçi, ayrıca amatör bir kimyacı ve fizikçi. 5 Aralık 2011'de ilk kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ikisi kadın üç yargıcı Silvia Fernandez de Gourmandi, Elizabeth Odio Benito ve Adrian Fulford'un önüne çıktı. Simsiyah teninin daha da beyaz gösterdiği kolalı gömleği, siyah kravatı ve siyah takım elbisesiyle ifade vermeye başladı. İlk cümlelerinden biri, benim adım yanlış yazılmış, ayrıca doğum yerim de yanlış şeklindeki bir eleştiri olsa da herkes onun kim olduğunu gayet iyi biliyor. Çünkü Arjantin doğumlu başsavcı Luis Moreno Ocampo, Buenos Aires Hukuk Fakültesi mezunu, ceza hukukçusu, 1952 doğumlu Luis Moreno Ocampo, 2003'ten bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı, Arjantin'deki yüksek rütbeli askeri personelin rüşvet, irtibat ve insan hakkı ihlallerinden yargılandığı junta davasında sivil hükümeti devirmeyi planlayan bir dizi subayın yargılanmasında 10 kadar üst düzey bürokratın rüşvetle suçlandığı davalarda da savcıydı. Ocampo, savcılığı bıraktıktan sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargıç olarak seçildiği 2003 yılına dek bir süre serbest avukatlık yaptı. Müvekkilleri arasında adını bildiğinizi tahmin ettiğim ünlü futbolcu Diego Maradona da bulunmaktaydı. Ayrıca Cort del Pueblo, Halkın Mahkemesi adlı bir televizyon programında kendi avukat kimliğiyle rol aldı. Bay Gbagbo'yu Fil Dişi sahilindeki son seçimlerden sonra başkent Abidjan ve ülkenin diğer yerlerinde 3000'den fazla infaz, ayrıca sayısız fena muamele ve ırza geçme dahil değişik cinsel saldırıların emrini vermiş olmak, hatta fiilen gerçekleştirmekle suçluyor. Gerçi başsavcı son 7 yılda peşine düştüğü 23 kişiden henüz kimseyi mahkum ettirebilmiş değil ama umutlu. Suçladıklarından ve bu yüzden ünlü tutuk evinin misafirleri arasına katılanlardan biri de Calixte Marushimana. Bay Marushimana, Hutu etnik kökenli bir Ruandalı. 1994'teki Ruanda soykırımında rol almadan önce Birleşmiş Milletler'in bir çalışanı, 2010 Ekim ayında Fransa'da tutuklanıp buraya kondu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde işlediği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargı önüne çıkacak. Tanıdık bir Sudanlıya tutuklama emri. Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanı olarak Kurul Sekreteri Bay Koli Kwame ile birlikte 2009'un Haziran ayında Sudan'a gitmiştim. 3 milyonluk başkent Hartum, Victoria Gölü'nden kuzeye doğru akan Beyaz Nil ile Etiyopya'dan batıya doğru akan Mavi Nil'in buluştuğu bir kent. Bu nedenle ona üçgen kent de deniyor. İki nehrin buluştuğu yeri gören bir lokantada gecenin sıcağına dayanabilmek için ara ara başımızın üzerindeki minik duşlardan püskürtülen suyun verdiği serinlikle koli ile günü değerlendirdik. Ziyaretimin sebebi ülkede uyuşturucu ile ilgili uluslararası sözleşmelerin ne ölçüde uygulandığını denetlemekti. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve bir dizi üst düzey bürokratla görüşmüş, değişik kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulunmuştum. Ülke içindeki çatışma ortamı sözleşmelere uyumu engelliyordu. Hükümet uyuşturucu ile mücadeleye destek vermekteydi ama kapsamlı yasal düzenlemelerden yoksundu, denetim organları çalışmıyordu. Güney Sudan'daki hastaların ilaç ihtiyacını gidermeye çalışırken imzaladığı Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uymuyordu. Bir dizi dernek ve vakfa hibe olarak verilen denetime tabi uyuşturucu niteliğini taşıyan ilaçlar hastaların değil kaçakçıların eline düşmekteydi. Tespitlerim üzerine Sudan'ın sözleşmelere uyumlu hale getirilmesi yönünde önlemler alınmaya çalışıldıysa da henüz pek başarılı oldukları söylenemez. Sudan'dan Viyana'ya uzunca bir teftiş raporu, oradan memlekete yürek parçalayan insan öyküleriyle dönmüştüm. Ama şimdi onların değil, hepimizin yakından tanıdığı ve öyküsü hiç yürek parçalamayan birinden, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den söz etme zamanı. Çünkü Arjantinli savcı Ocampo, 2008 Temmuz'unda başkanı dünya kamuoyunun önünde açıkça soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemiş olmakla suçladı ve tutuklanmasını istedi. Gerçi karar El-Beşir'in umurunda değil ama tutuklanırım korkusuyla yurt dışı seyahatlerini bir hayli kısıtladı. Aslında savcı Ocampo muhalifleri hatta eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yine Lahey'de bulunan ve Birleşmiş Milletler'in bir parçası olan eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş amacı eski Yugoslavya'da işlenmiş savaş suçlarını cezalandırmak. Başkanlık eden yargıçlardan biri bile tutuklama kararına karşı çıkıyor ve eldeki delillerle El-Beşir'i soykırımla suçlamanın mümkün olmadığını söylüyorlar. Bosnalı iki halk düşmanı Radovan Karadžić ve Ratko Mladić. 2011 yılının Aralık ayı ilk haftasında Radovan Karadžić hastaydı. Evet, Karadžić de Lahey'de tutuklu. Sahte bir adla 10 yıldan fazla bir süre kaçtıktan sonra nihayet 2008 yazında Belgrad'da yakalanmıştı. 1992 ile 1995 arasında Srebrenica ve Bosna Hersek'in 8 farklı bölgesinde soykırım, insanlığa karşı suç işlemek ve savaş yasalarını çiğnemekle suçlanıyor. Şimdilik 8 bin kadar Müslümanın katledildiği Srebrenica soykırımında 35 yıllık bir mahkumiyeti var. Boynundaki ilmiği biraz daha sıkacakların başında bilirkişi Dr. Hamilton Lawrence ile Avustralyalı antropolog ve arkeolog, Sydney Üniversitesi'nden emekli Profesör Richard Wright bulunuyor. Mahkeme onları 2011'in son ayında ilk kez dinledi. Karadziç, "Gerçi sağlığıma tam olarak kavuşmuş değilim ama gelmek zorundaydım" diyerek heyeti bilgilendirdi. Doğrusu kimsenin ona, hele bilir kişilerin anlattıklarını dinledikten sonra, geçmiş olsun demeye dili varmadı. 1998-99 döneminde 21 toplu mezarın açılışına başkanlık eden arkeolog Wright, çıkartılan 2500 cesedin sivil kıyafetler içinde bulunduğunu belirtti. Karadziç, "Bunların 2000'i üniformalı Müslümanlardı" şeklinde kendini savunmaya çalıştıysa da, arkeolog, hepsinin sivil elbiseli olduğu ve kesinlikle mezarlarda üniforma bulunmadığında ısrar etti. Lawrence, Srebrenica ile bağlantılı olduğu düşünülen Kankari, Lipye ve Kozluk'taki toplu mezarlardan çıkan kalıntılara ilişkin raporunu sunduğunda, ekibinin 2239 ceset torbası incelediğini, 1307 ateşli silah yarası tespit ettiklerini, bazılarının ellerinin arkadan bağlı, 44 kişinin ise gözlerinin bağlı olduğunu, ancak sayının 100'e ulaşabileceğini öğrendik. Cesetlerin önemli bir bölümü ileri derecede çürümüş. Bu yüzden kesin ölüm nedenini belirlemekte zorlandık. Yaraları meydana getiren cisimlerin güvenilir biçimde tanımlanması da güç diye anlattı. Karadziç ile birlikte savaş suçlarından yargılanan bir diğer isim Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic. 2 aylık bir takipten sonra nihayet 2011 baharında Vojvodina'da yakalanıp Belgrad'a getirilmiş, ardından Lahey'in şu ünlü tutuk evine yerleştirilmişti. Halbuki daha önce ailesi, sağlığı bozuk Mladic'in 7 yıldır kayıp olduğunu, muhtemelen öldüğünü bildirerek evini satmak, emekli maaşını almak istemiş ancak yetkililerce reddedilmişti. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bayan savcısı Carla Del Ponte de Mladic'in 1998'den beri Sırbistan'da bulunduğuna dair elinde deliller olduğunu, 1 Mayıs 2006 tarihine kadar teslim edilmediği takdirde Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne girişinin engelleneceğini bildirmişti. Anılan tarih geçip de Sırplar hala eski komutanı yakalamadığında Avrupa Birliği savcının önerisine uydu ve görüşmeleri askıya aldı. Bu tehdit işe yaradı. Bugün Mladic, binlerce Müslümanın katlinden Lahey'de yargılanıyorsa, Sırpların Avrupa Birliği'ne girme hevesindendir. 8. ayrımın sonu, sayfa 87.